Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Apolitik'in 20. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emirhan Akgel. Bu hafta Apolitik'te Netflix'in son dönemde artık herkesin artık konuşmayanın kalmadığı dizisi Squid Game'i konuşalım istedik. Biz mi eksik kalacaktık değil mi? Furkan Gencer, doğru. Merhaba, nasılsın?
Merhaba, ya, hamdolsun. Seni sormalı abi.
Eyvallah, sağ olasın. Uzun zaman sonra Gürkan Tezcan da tekrar bizlerle birlikte. Merhaba Gürkan.
Merhaba abi.
Eyvallah. Şimdi
yani
bu
ben
Squid
öncelikle
Game...
başkanım podcast yönetim kuruluna bana yazdığı bu kafa izni için teşekkür ediyorum diyeyim. 2-3 aylık diyelim.
Uzun oldu, biz de özledik ama iyi oldu. Vesile oldu bir Kore yapımı.
Evet.
Gürkan, şimdi bu Squid Game kısa da hani hacim olarak 9 bölümlük
evet.
bir diziydi. Fakat hakikaten bayağı bir ses getirdi. Herkes farklı bir veçesiyle ele aldı mevzuyu. Niçin etkilendiği, hoşuna gittiğine dair. Sen ne gördün bu dizide? Senin beğeni nasıl kazandı?
Yani öncelikle şöyle başlayayım. Zaten burada Kore yapımlarını hep bolca konuştuk ve hepimiz Kore sineması başta olmak üzere Kore filmlerini, dizilerini gerçekten beğeniyoruz. Açıkçası filmlerini diyeyim ben.
O taraftan daha çok temasımız
Evet,
var.
açıkçası zaten benim izlediğim ilk Kore dizisi oldu bu. Onu da söyleyeyim. Ama filmleri şu ana kadar hep izlediğim, merak ettiğim, öneri olarak işte sizlerin söyleyip de izlediğim filmler hepsi yani gerçekten aralarında başyapıt olarak bile benim adlandırdığım filmler oldu. Onun için Kore yapımlarını beğeniyoruz zaten. Squid Game biraz daha böyle parazit havası da verdi bana. Sonuçta yani bir
Sosyal mesajlar var
sosyal
diyorsun.
mesajların da olduğu gayet sürükleyiciydi. Yani tabii klasik bir Netflix sürükleyiciliği de vardı. Ama örneğin La Casa de Papel de ilk çıktığında böyle tüm dünyada ses getirmişti. Devamı da geldi. Amiyane tabirle de biraz bir şeyini çıkartarak devamı geldi artık. Ama Squid Game bence çok daha sürükleyici ve çok daha ilgi çekici bir yapımdı. Çok daha böyle içten gerçekçi oyunculukların olduğu. Onun dışında konusunun da daha böyle hayata dair olduğunu düşünüyorum. Onun için La Casa de
Peki Gürkan,
mesela
sen...
La Casa de Papel'i ben bitirememiştim bile yani. Devam sezonlarını da izlemedim. İlgi de duymadım. Yani Squid Game de mesela ikinci sezonu ilk sezonu gibi asla ilgimi çekmez ve hakikaten artık bu tuttu. Bayağı da tuttu. Her halükarda izlenecek ikinci sezonu da deyip çekilecek belki ama ben gayet severek izledim yani.
Peki sen nasıl haberdar oldun, nereden duydun da izledin mesela?
Yani açıkçası Netflix'i de bayağıdır kullanmıyorum. Çok böyle takip de etmiyorum. Twitter'a falan da öyle artık eskisi kadar sık giremiyorum. Ben nasıl Squid Game'i duydum? İlk önce bir arkadaşımdan duydum ama o da yani muhakkak izle, acayip bir dizi, şöyle böyle öyle demedi bana yani. Direkt yani Squid Game diye bir dizi varmış. Fena değildi, ben geçen bir iki bölüm izledim. Bakarsın belki bir ara dedi. Ben de işte hakikaten uzun zaman sonra hafta sonu evde boş kalınca pek de böyle işte dışarı çıkma hissiyatı gelmeyince içten. Bir de Kore yapımı olunca dedim ki
bir şans
bir
vereyim
de
dedim.
yani baktım hakikaten bu sevilen şey bir dizi. Muhakkak bir sürükleyiciliği vardır dedim. Yani Netflix yapımı olmasından dolayı bir beklentiye de girmedim açıkçası izlerken. Hakikaten de öyle çıktı. 2 günde bitirdim yani diziyi.
Eyvallah. Furkan, peki senin Squid Game'le temasın nasıl oldu?
Ben erken keşfedenlerden oldum. Bazen böyle gündemi meşgul eden, böyle trend haline gelen, daha bir nevi sosyal medyanın takıntısı haline gelen böyle diziler oluyor. O da bunlardan biriydi. Bildiğim kadarıyla çok fazla böyle dijital pazarlamaya girmediler. Çok da böyle reklamlarını falan etrafta sağda solda görmedik. Diğer böyle izlediğimiz yabancı dilde olan hani Netflix yapımlarında La Casa de Papel, Narcos, ondan sonra Elite falan, bunların hepsi çok reklama yapılan dizilerdi. Bu biraz daha istisna oldu. Bu daha çok böyle sosyal medyadan, Instagram üzerinden ve TikTok üzerinden yoğun ilgi gösterildi. Ben TikTok'tan gördüm açıkçası. TikTok'ta çok büyük bir akım haline geldi. Hatta yani birkaç gün öncenin verilerinde böyle 22 milyar görüntülenme almış hashtag. Ya bu çok ciddi bir rakam. Hiçbir şekilde reklam da vermemişler. Sadece belli böyle akımlar halinde yayınlandı. Dizinin konsepti çok uygundu. Yani anlık videoya. O yüzden çok böyle sosyal medyada kendi kendine böyle çığ gibi büyüdü.
Bir TikTok dizisidir diyebilir miyiz?
Yani, öyle demeyelim de.
Aynen. Ya bu dediğim gibi hani sosyal medyada bazı filmler, dizileri biz hep birlikte izlemeye başlıyoruz. Yani izlemeseniz bile ona maruz kalıyorsunuz. İşte bu
Aynen.
Squid
Aynen.
Game.
Ben mesela bir bölüm bile Game of Thrones izlemedim ama her şeyi biliyordum ne yazık.
Evet, bu ama Game of Thrones'u da izlemek lazım bu arada yani.
Evet abi.
Doğrudur da ya o kadar maruz kalınca yani bir dönem aynısını sosyal medyanın yokluğunda o Lost zamanında yaşamıştım
Ben de onu izlemedim.
arkadaşlar aracılığıyla. Sürekli maruz kalınca bir yerden sonra hiç izleyesin bile gelmiyor bazı yapımları. Bu inşallah o tada varmadan ki şey olsaydı güzel olurdu ama.
Evet, bir de şu an Squid Game dünyada 90 ülkede birinci. Küresel anlamda birinci. Üstüne Amerika'da ilk kez Kore dizisi zirvede. Bu çok ciddi bir şey. Yani iki firmaya mesela yapım şirketi hisseleri bile tavan yapmış. Yani kendiliğinden olan bir başarı var. Bu başarının tabii en önemli etkilerinden biri aslında şöyle bir durum oluyor ya, genelde diziler Türkiye'de 10 Ekim'de giriyor. İşte Amerika'da daha önce giriyor. Bu dizinin farkı şey oldu. Aynı anda bütün ülkelere yayına girmiş. Ya bu yüzden de biraz aslında hani bir anda listeleri en üste çıkıyor. En üste çıktıktan sonra zaten artık izlemek zorunda kalıyorsun onu.
Tabii bir de şey de vardı mesela sosyal medya üzerinden hani tanıtım yapılması meselesine değindin ya. Filmde dizide rol alan Lee Byung-hun mesela ya da Gong Yoo gibi isimler çok popüler Kore dışında da tanınan bilinen isimler. Onlar da mesela sosyal medya üzerinden çok fazla kendi takipçilerine falan reklamını yapmışlar. Güney Kore'de böyle çeşitli yerlerde hani işte Itaewon, Seul'deki en meşhur bölgelerden de uluslararası diyelim hani mekanlardan çok fazla yabancının yaşadığı bölge. Oradaki mesela metro istasyonuna reklam amaçlı bir stand falan kurmuşlar böyle. Oradaki dizideki bir kız çocuğu oyuncağı vardı hatırlarsın ilk
Evet
oyunda
evet
kafası
meşhur.
falan ters dönüp bakan.
Kırmızı ışık, yeşil
Aynen
ışık.
robot. Aynen o robotun mesela bir modelini falan koymuşlar vesaire. Bu tip tane Kore içinde çok şey yapılmış. Ben ilk defa onda denk geldim. Bir tanıdık misafir olmuştu. Dedi ki ya ben şey izliyorum. Kore dizilerini izliyorum. Daha çok da bu VPN ile Kore sunucularına bağlanıp Netflix'i açıyorum. Dolayısıyla hani Kore'de o an ne popülerse görüyorum diye. Açtı o zaman hani orada karşılaştık. Ya bu neymiş falan deyip. Sonra biraz izledik. Ya ilginç görünüyor. Yarısında falan kaldı açıkçası. Sonra o gittikten sonra devam etmeye başladık. Ya bu ilginçmiş. Başka yerlerde de varmış derken bir anda böyle çok hakikaten hızlı zamanda tükettirebiliyor kendisini. Senin için peki mesela cazibesi ne oldu? Yani niçin bu diziyi oturdun, izledin, beğendin?
Şimdi dizi aslında bir distopik gerilim dizisi. Yani bunu hani biraz böyle türüne girmeye çalışırsak böyle distopik gerilim. Ama Yeşilçamvari böyle komedi unsurlarının da olduğu garip bir hikayeyle başlıyor. İlk bölümle başlıyor. Bir ölüm kalım savaşı aslında. Bu bir oyuna giriyorlar. Hani çok içeriye çok fazla yer yer gireriz de 45,6 milyar won kazanmak için borç batağına sürüklenmiş insanların oradaki oyunu kazanmaya çalışmasını anlatıyor. 456 kişi var bu oyuna katılan. Bu arada dizi tamam özgün 2008 ya da 2009 olması lazım. O yıllarda yazılıyor. Fakat senarist bunu çekecek bir yer bulamıyor ya da yayınlayacak diyeyim. Çünkü biraz daha kanlı bir dizi. Yani normalin dışında, normal Kore dizilerinin dışında bir türü var zaten.
Tabii biz alışmışız hoppalı şeyli romantik dizilere. Ha.
Tabii. Burada bir açlık oyunları hikayesine benzer bir fantastik bir hikayesi de var. Bir yandan ben bunu mesela Westworld'e de benzettim. Westworld'de konu itibariyle aslında biraz benzeşiyorlar. Yani zenginlerin bir oyun alanıydı Westworld. Zenginlerin oyun alanı, orada yapay zekaları istediklerini yapabiliyorlardı ve sanal dünyada daha farklı bir kimliğe bürünüyorlardı. Bu
Ha,
dizide
o
de biraz öyle
dizisinden
esintiler vardı.
bahsediyorsun değil mi Westworld'un?
Evet, Westworld'un dizisinden.
Ha ben eski bu Yul Brynner'dı sanırım. Onun olduğu bir klasik film vardı. Bir tek onu izledim de diziyi izlemedim. Bilemiyorum.
Dizi yani izlediğim en iyi dizilerden birisi ya. Bunu kesinlikle izlemen lazım.
Onu da
Mesela Kill
listemize
Bill
alalım.
esintileri de vardı bu arada. Muhakkak yani Westworld yani izlediğim en iyi üçtedir şu an dizi tarihinde. Çünkü çok çok başka bir dünya. Özellikle son sezon. Son sezonu aslında çoğu insan çok beğenmemiş ama ben son sezonu bayağı beğendim. Şimdi burada Kill Bill esintileri de var dedim. Çünkü dizi kanlı. Bir yandan açlık oyunları gibi, bir yandan Westworld esintileri var. Yani ortaya karışık bir yapım. Yani öyle üst düzey şey diyemem. Ya böyle bir yapım olamaz, işte hiçbir hatası yok. Yani çok fazla böyle bariz hatalar var. Mesela özellikle oyunculukları falan çok eleştiriyorlar ama ben mesela o kadar Kore dizisi falan izledim. Çok şaşırmadım buradaki oyunculuklara. Çünkü şu an yeni Kore dizisi izleyenler galiba şaşırıyor tepkilere falan böyle ama yani Kore dizileri böyle tepkilerden.
Ya şimdi o konuda hani oyunculuk noktasında açıkçası başroldeki Lee Jung-jae'nin bir filmini izlemiştim. New World'tu sanırım ismi. Orada da bayağı iyi oynuyordu ama oradaki tiplemesi daha çok böyle soğukkanlı bir karakterdi. Burada hani daha duygusal aile babası olmaya çalışan fakat öbür taraftan da hani işte kumara düşmüş, sürekli kurduğu işler batmış, borç içinde olan bir tiplemeyi görüyorsun. Fakat bir yandan da ama sana nasıl diyelim empati kurdurmaya çalışıyor. Yani bu adam evet at yarışına son parasını harcıyor. Annesinden para çalıyor falan. Garip annesi gidiyor pazarda çalışırken bu çalışmadığı halde hani bir de üstüne parayı kumarda harcıyor. Bir yandan tefecilere borcu var vesaire. Öbür tarafta işte eski ayrılmış hani karısından kızına hiçbir türlü şey falan da ödeyememiş. Nafaka falan ödeyememiş. Hani hep baktığında böyle bir olumsuzluk da var adamda ama öbür taraftan da diyorsun ki ya bu adam ama özünde iyi biri falan diye yani. Onu da hissettir diyor sana. Bunları yapabilecek bir oyunculuk da öyle hani çok basit olmasa gerek. Ben ama iki veçeden açıkçası bakma taraftarıyım. Birincisi hani bu işin tür kısmı Battle Royale denen bir tür var. İşte hayatta son kalan kişi mevzusu. Bunda zaten türün ilk ismini veren Japon yapımı hem bir manga olması lazım hem de ondan uyarlama Tanon'un da oynadığı film vardı. İşte bir grup liseli öğrenciyi her yıl bir liseyi seçiyorlar güya Japonya'dan. Oradaki öğrencileri alıp bir adaya bırakıyorlar. Birbirini öldürecekler. En son kalan kişi işte hayatta kalan kişi sadece oradan çıkabilecek. Bu şekilde de insanlara hayatın kıymetini öğretecekler gibi böyle bir kabaca diyeyim konusu olan bir şeydi filmde. Bu ama bir tür oluşturdu. İşte mesela oyunlar çıktı. Fortnite gibi, PUBG gibi değil mi? Tamamen bu mantıkla hani yapılan bir böyle bir veçesi var. İkinci kısmı ise tabii ki şey sosyal adalet mevzusu. Bu işte hani bahsetmiştin sen de açlık oyunları. Yahut biraz da Parazit'in işte Gürkan'ın da hani değindiği açtığı bir yol vardı işte bu sosyal adalet meselesine dair. Burning mesela yine son zamanlarda Kore'den çıkan Lee Chang-dong'un çok tutan filmi. Bu tip yapımlarda da hep Kore'deki dönüşüm, işte gelir dağılımındaki adaletsizlik vesaire ele alınıyor. İki noktadan da hani film meseleyi diyeyim ele alıp birleştirmeye çalışmış. Fakat ilkindeki bu işte hani hayatta kalma meselesi Hunger Games'i, açlık oyunlarını bunu hani Hollywood'la bir ana akım haline getirdi zaten. Öyle söylemek lazım. Biraz da bence hani senarist daha önce çok defalar deniyor bir türlü hani kabul ettiremiyor da şimdi kabul ettirmiş ya. Bunda öyle zannediyorum ki onun oluşturduğu bir şeyin etkisi olsa gerek. Bir de akabinde işte Parazit'le işte Burning'le falan o gelen başarı muhtemelen yapımcıları da hani ya bu sosyal adalet işinde iyi para var. İşte bak Amerika'da en son Oscar'da da Nomadland falan aldı. Dedirtmiş olabilir mi diye düşündürttü açıkçası.
Şimdi biz genel olarak hani diziye biraz içerikten dışarı çıkarsak, şimdi biz batıdan baktığımız zaman, batı diyorum, Güney Kore'nin farklı bir algısı var. Fakat bu dizi okuduğum hani yazılarda da, yani Güney Kore'de de çok, Asya bölgesinde özellikle ilgi çekmiş. Hatta bir metafor olarak görülüyor. Daha evvel Kore sineması üzerine konuşurken Kore'nin biraz tarihine girmiştik. Kore'nin kuruluşundan bugüne öyle direkt bir gelişmişlik yok. Çok yakın dönemde bu gelişmişlik oluyor. Bu ani gelişmişliğin de yan etkileri oluyor. Bunlar ne oluyor? Dezavantajları. Gelir adaletsizliği. Kısım çok zengin oluyor. Bir kısım fakirleşiyor. İşte yeni nesil gençler iş bulamıyor çünkü teknoloji Kore'de ileri seviyede hani artık geliştiği için orada bir işsizlik çıkıyor. Bu zenginleşmeye bağlı olarak işte emlak fiyatları artıyor.
Mülk sahibi olmak imkansızlaşıyor hatta.
Son dönemlerde mesela çok ciddi konut kredisi sorunu var, yaşanıyormuş Güney Kore'de. Ben onu hani
Evet.
bilmiyordum. Bir de Covid yaşandı. Covid'de zengin olan zaten daha da zenginleşti.
Ha,
Asya
tabii.
için de bu geçerli. Fakir olan, ki Kore'nin de galiba %20'si 30'u böyle serbest meslekte çalışan, biraz daha böyle küçük esnaf gibi bir yapısı var. Tamam, çok güçlü şirketler var ama böyle de bir yapı var. Onları çok etkiledi bu ekonomik durum. Şeyi sorayım sana. Hani Güney Kore'de şu an nasıl bir durum var ki bu filmler özellikle tuttu? Japonya'da işte Arakçılar'da da bu vardı. En son kan yeni filmlerde de dizilerde de aynı düşünce var. Bu neyden kaynaklanıyor?
Güney Kore'de hani özellikle bu işin tabii eğlence kısmından bağımsız olarak hani sosyal adalet meselesinin ilgi çekmesine sebebi öyle zannediyorum ki özellikle son zamanlarda yeni nesilde bir ümitsizlik artık oluşmaya başladı. Aynen şey gibi düşünmek lazım. Belli bir işte süre nasıl diyelim ekonomik olarak bir şeyler yolunda gidiyorsa insan en azından içinde bulunduğu durumu çok fazla şey yapmadan ileriye dönük ümit var olabiliyor. Fakat bir yerden sonra o karamsarlık çökebiliyor. Kore'de öyle zannediyorum ki bu geçtiğimiz yıllarda kaç senesiydi şu an hatırlayamadığım için geçtiğimiz yıllarda diyeceğim. Tutuklanan devlet başkanı meselesi vardı yolsuzluk sebebiyle hatırlarsın belki. Park Geun-hye eski meşhur diktatörlerinden Kore'nin Park Geun-hye'nin şeyi kızı bu aynı zamanda hani yıllar sonra devlet başkanı seçilmiş bir tane kült liderinin kızıyla alakalı ilk önce bir usulsüzlük ortaya çıkıyor. Oradan bir sürü şey katlana katlana büyüyor. Yolsuzluklar saçılıyor ortaya falan. Ne oldu? İşte kadın hala hapiste mesela şey Park Geun-hye. Ama mesela Samsung'un genel başkanı da o yolsuzluklarla falan tutuklanmıştı. Sonra serbest kaldı falan. Bir yandan bakıyorsun hani devasa bir şirketler var. Bunlar birçok şeye sahipler. İşte mesela konut demiştik ya konutları var. Sana kiraya veriyorlar ama sen orada konut almayı hayalini bile kuramıyorsun. Sonra bir bakıyorsun aynı şehir içerisinde bir yerde bizde de oluyor ya Türkiye'de de işte bir semt bir anda değer falan artıyor, kıymeti artıyor. Orada işte kim oranın yerleri oturamaz hale geliyorlar falan. Bunun gibi hani vakalar gelişmekte olan ekonomiler diye tabir edilen yerlerde yaşanıyor. Tipiktir işte. Şehirleşme sıkıntısı, gelir dağılımında adaletsizlik, işte çevre sorunları vesaire. Burning filminde bir sahne vardı ya hani hatırlarsın şey diyordu. Bu Great Gatsby'ye atıfla o filmi diyorduk ki yani Kore'de son zamanda çok fazla Great Gatsby tipleri türedi. Yani ne iş yaptığı bilinmeyen fakat varlıklı olan adamlar çok mu çıkmaya başladı. İşte bu bahsettiği adamların çok çıktığı zamanlar şu zamanlar olduğu için bir biçimde karşılık buluyor diye düşünüyorum. Ha tabii ki şeyde birkaç röportaj falan da görmüştüm. Hani Koreliler diyor ki ya tamam biraz sıkıntı var ama o kadar da değil. Hani çok şey yapmayın biz hani böyle ölecek kadar da kötü
Çekiyoruz ama
durumda
film
değiliz
yani.
falan gibi de ki. O film yani yanlış anlamayın diye tepki gösteriyorlar. Tabii bir çeşitli karşılık buluyor
Bu
mutlaka.
mesela dizi karakterlerinden bakarsak o 456 numaralı olan ilk baş karakter dikkat ettiysen o işsiz kaldığını söylüyor. Ve otomotiv fabrikasında
Evet.
çalışıyor. Anlattığımız gibi yani teknoloji gelişiyor. Artık belli bir işte, iş gücüne artık ihtiyaç duyulmuyor. Bu işsiz kalıyor. Mesela kızın hikayesi Kuzey Kore ile alakalıydı. Onun da bir hani bir
Ya
hikayesi
bir
vardı.
biçimde tabii ya bu kapanan fabrika kısmı sözünü unutma araya girdim de ya bu kapanan fabrika kısmı mesela önemli. Gemicilik sektöründe özellikle önceki seneydi sanırım. Covid'den hemen önce hatta o kadar büyük işten çıkarmaları oldu ki mesela. Çok ciddi sorun olmuştu belli işte özellikle bu Ulsan, Busan, Kore'nin güney ve güneydoğu bölgesindeki şehirlerinde tam olarak hani ona işaret ediyor dediğin gibi Song Gi-ho'nun hikayesindeki gibi.
İşte kızın hani Kuzey Kore mevzusu. Kuzey Kore ile alakalı bir ailesinin. Orada da dolandırıcılar var Kuzey Kore'de. Sonra mesela diğer karakter o da büyük böyle büyük bir hevesle işte kasabadan köyden yollanmış. Ama o da bir borç batağına girmiş. Tutunamamış. Ondan sonra oradaki Pakistanlı Ali, yani Pakistan'da ekonomik durum kötü olduğu için işte Güney Kore'ye bir ümitle geliyor çalışmaya. Ama ne iş bulabiliyor, ne parasını veriyorlar. Böyle bir sıkıntısı var. Yani her karakterin tamam borca batağa batmışlar ama hepsinin bir orada da temsiliyeti var yani.
Tabii orada bir de ama en önemlisi şeydi. Gihon'un işte şey var ya arkadaş Sangwoo. Diyordu ki ona hani bir yerde tamam diyor ben hani şeyim tembellim vesaire ama bak diyor sen de buradasın diyor. Hani sen üniversite okudun çok başarılı oldun. Orada aynı zamanda bir başka karamsarlığa bir seviye daha katıyor. Tamam işte orada ne var göçmen var gelmiş yasa dışı işte çalışıyor parasını alamıyor. Kuzey Kore'den sığınmış birisi var ailesini getirmeye çalışıyor falan. Bir yanda işte işsiz kalmış beceriksiz kendi deyimiyle bir adam var. Fakat öbür tarafta okumuş belli bir konuma gelmiş birisi de var. Onu yapsan dahi işe yaramıyor gibi bir durum da söz konusu.
Her karakteri böyle tek tek incelediğin zaman karakter derinliği de vardı. Ben mesela dikkat ettiğim kadarıyla hepsini aslında bir bağ kurabiliyorsun. Ya onlar öldükçe bir üzülüyorsun. Mesela Pakistanlı Ali, yani artık spoilere girebiliriz gibi. Yani Pakistanlı Ali'nin öldü mü
Uyarı.
ölmedi mi belli değil tabii de. Belki ikinci sezon devam eder. Onun şeyi bayağı insanları etkiliyor. Çünkü çok iyi, saf. Zaten ona hak verileceğini ben o yüzden düşünüyorum. Niye? Çünkü oyunun kuralında herkesin eşit şartlara sahip olması isteniyor. Çünkü çocukken herkes eşit şartlara sahipti ve bazıları işte büyüdükçe, herkes bir yerlere geldikçe, zenginleştikçe birileri daha iyi imkanlara sahip oluyor. Bu zaten oyunun kuralında böyle bir misyon var. Dizinin sonunda hani tam temellendirilemedi bence. Yani tamam, zenginlerin böyle bir oyunu var ama yani niye çocukken herkes eşitti? Sonuçta siz de zenginler olarak onları kullanıyorsunuz zor durumundan. Yani neden böyle bir...
Ya burada bir de şey meselesi var. Hani orada da farkı ortaya koymak için de söylenmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir yanda hani hayatta kalmak için ölmeyi göze alan adamlar, öbür taraf hayatta kalmaktan kastım hani maddi anlamda varlığını devam hayatını devam ettirme değil de bir biçimde insani biçimde yaşayıp borçlarından kurtulup ihtiyaçlarını gidermek için çalışan adamlar, öbür tarafta ise artık tadacak tüm zevki tatmış, bıkmış, ne yapsak diye düşünecek kadar zengin insanlar. Burada mesela şey mevzusu da önemliydi, aklıma geldi. Tercüme meselesi çok tartışıldı.
Evet, çeviride
Sen de
problem
denk gelmişsindir.
olduğu söyleniyor. Yani bu çevirideki problemlerden dolayı, ya şimdi bu küresel anlamda da izlenen bir dizi olduğu için gerçekten o hikayeyi anlamak için dubleji de çok önemli. Oradaki tepkileri de o yüzden, işte o tepkilere zaten şaşırıyorlar. Yani dublaj izleyen daha böyle garip bir şeyle karşılaşıyor. Gerçekte izleyen daha garip bir şey. O yüzden altyazı probleminin tam hikayeyi anlatmadığını da söylüyorlar.
Orada mesela bir yerde hatırlarsın, ilk başta herkes işte çoğunluk karar verip efendim oyunu işte bitirelim diye oyladıktan sonra Gihon bir numaralı oyuncuyla karşılaşıyor, yaşlı amcayla. Orada amcanın mesela bir ifadesi var. Diyor ki hani şey, burası cehennemden beter gibi bir şey söylüyor. Yani burasından kastı oyun dışındaki dünya. Mesela bunu tercüme ederken işte şey demişler, buradaki nasıl diyelim işkence daha kötü gibisinden. Mesela diyor ki ya hani adam burayı cehennem olarak tasvir ediyor. Bir süreklilikten bahsediyor. Öbür tarafta hani bitecek kısa süreli bir işkence gibi tercüme edilmiş deniyor. Yahut şey de çok vardı mesela, bu hitap usulleri var ya, bizde de vardı işte, biz mesela abi abla falan gibi hitaplarda
Evet.
bulunuruz ya. Orada mesela Sangwoo'ya Ali, hani Sangwoo Ali'ye şey diyordu, bana abi diyebilirsin diyor
Evet.
mesela, bana bundan sonra Hyung de diyor. Ama mesela İngilizce tercümede bana bundan sonra Sangwoo diyebilirsin, yani ismimle hitap edebilirsin gibi tercüme etmişler. Oysa ki o diyor ki ya bana abi de diyor, hani bir samimiyet ifadesi olarak. Fakat o hani mevzu kardeşlikten çıkıyor, ne oluyor? Birinci derecede isimle hitap etmeye de davet etti ya. Bu sefer izleyende de şey oluyor. Hani niye ismiyle hitap
Aynen.
etmesini istediği
Bu
için
kadar
bu kadar
şaşırıp
şaşırıp
seviniyor.
seviniyor
Evet.
ki? Nedir yani? Yani bunun gibi hakikaten tercümede çok kaybolan
Kanka
ifadeler
çevirisinde
var.
problem var mıydı? Kankayız biz çevirisi vardı.
Onunla alakalı bir yerde şey okudum. Bir Koreli birisinin hani ya o anlama tam gelmiyor gibi bir ifadesi vardı, ama öbür taraftan hani kanka demeyelim de nasıl diyelim ona, işte ya çok samimi dost gibi bir her şey, hani yedi içti ayrı gitmeyen diyen de var. Türkçe'ye de hani ne kadar birebir çevirebilirsin ki onu bilemiyorum, ama kanka ifadesi olur. Orada mesela şey ilginçti yine. Bu üniversite okuma mevzusu vardı işte. O şey diyordu yine başroldeki isim Song Gi-hun karakteri. Becerikliyim de ama işte şey, aslında okumaya, üniversite okumaya fırsatım olmadı gibi bir şey söylüyor. Onu mesela başka bir şey, elimden her iş gelir gibi mi
Evet.
ne tercüme etmişler nedense. Hani burada aslında diyor ki vurgulanmak istenen şey işte bu adaletsizlik meselesi. Aslında adam üniversiteye gidememiş, aynı yerde olduğu halde arkadaşı gitmiş, o okuyamamış falan. Bu fırsat eşitsizliğine vurgulanacakken bir anda bakıyorsun o mevzu şeye geliyor. Bunun dışında başka bir şeye geliyor. Bu dolayısıyla izleyen de hani tam yapımcının istediği etkiyi bırakmıyor diye eleştiriler, haklı eleştiriler var açıkçası.
Klasik bir Kore dizisi filmi gibi bir ters köşe olduk ama, değil mi? Onu kabul etmek gerekiyor. Yani ben hiç mesela tahmin etmemiştim.
O oldu. Ya ben ilk başta açıkçası estetik kısmıyla biraz çarpıldım diyeyim. Yani çok
Ben de.
güzel renkler, işte bu Eşya'nın şeyleri vardı. Yukarı çıkarken bir yandan öbür taraftan aşağı inen merdivenler falan vardı onun.
Evet.
Tuhaf çizimler, ona benzer dekorlar falan. Sonra bir yandan çocuk oyunları görüyorsun vesaire, böyle sıra dışı beklemediğim bir şey. Bunların sıra dışılığı yahut bilinmezliği diyeyim, bir anda insanı cazip geliyor, çekici gelebiliyor. Öte yandan İşin bir de yerel boyutu var. İşte Korelilerin biraz hani nostalji faktörü de etkili olmuş. Öyle duyuyoruz hani. Adamların çocukken oynadığı oyunların bir anda böyle popüler bir şovda görmek onlarda da çok olumlu etki uyandırmış. Biraz ülkede en azından ulusal başarısının da sebep olmuş deniyor. Ne kadar doğrudur bilemeyeceğim.
Hani kendi kültürlerini yansıtması, mesela bazı oyunlar şeydi, Batı'da da yani bizlerin de oynadığı oyunlarda, ama mesela Kalamar bizde çok oynanan bir oyun değil, hatta hiç oynanmıyordur. Yani Batı'da da oynanmıyordur. Yani kendilerinden de bir şeyler vermişler. Orada işte şey kötüydü. Yani 9 bölüm bir şeyler tam böyle açığa çıkmıyor ya. Belli ki ikinci sezonu getirsinler diye bazı şeyleri açık bırakmışlar. Ben mesela ilk başta bu Metro'da oyun oynarlarken şunu düşündüm. Kırmızıyla mavi vardı ya. Onun Matrix'le bir alakası olabilir mi? Matrix'teki o klasik metafordaki gibi acaba? Çünkü
Ay, hiç aklıma gelmedi.
filmin sonunda da saçını kırmızı yaptı. Orada hani öyle bir sanal dünyaya giriş bir şeyi sezdim, ama mesela dönüşte, yine spoiler olacak, dönüşte acaba o kırmızılardan mı olacak? Bir de zaten hani eğer o oyunu çökertmeye çalışıyorlarsa, çünkü her sene yapılan bir oyun, hatta her seneden de farklı belli dönemlerde yapılan bir oyun bu, yıllardır devam ediyor. Hatta o baştaki adamın belli bir rolü var orada. O yüzden hani burada onun rolü ne olacak? İkinci sezonda mesela ölen bazı karakterlerin geri geleceği düşünülüyor. Ben geri gelmesinden yanayım zaten. Gelsinler orada bir şey yapsınlar. Çünkü bazı mesela organ şeyi vardı, o mafyası vardı, o da ilginçti.
Onun üzerine mesela çok durulmadı ilginç bir şekilde. Geçici bir kısmıydı işin.
Şey deniyor, hani kırmızıyı seçseydi vuranlardan olacaktı. Maviyi seçtiği için oyuncu oldu.
O da
Oradaki
ilginç.
kırmızılı zaten o birilerini öldüren kişiler de oraya zorla gelmiş. Yine sıkıntılı insanlar, işte bazıları organ kaçakçılığı yapıyor, hani böyle bir durum vardı ya, bir belirsizlik vardı o anlamda.
O artık muhtemelen bizim sorularımız eğer çıkar da düzgün bir şekilde de yapılırsa ikinci sezonunda cevaplanacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da insan tabii çekiniyor. Bu kadar popülaritenin oluşmasından ötürü bir sonraki sezon için çok büyük beklenti oluşacak, bir baskıya sebep olacaktır. Halihazırda dediğin gibi Netflix'in birçok ülkedeki en çok izlenen yapım konumunda, yanlış hatırlamıyorsam tarihinde de en çok izlenen ikinci sıradaydı. Bridgerton muydu?
Evet,
Hangi diziden sonra?
Bridgerton birinci şu an. The
Aynen.
Witcher olması lazım.
Evet.
İkinci henüz onları geçemedi bildiğim kadarıyla. Yani bugünkü
Öyle mi?
rakamlara bakmadım ama bildiğim kadarıyla ikisini henüz geçemedi.
Doğrudur. Ben onu geçti gibi şey aklımda kalmış. Doğrudur. İşte yani hani ikinci sırada birinciliğe zorluyor falan ya da üçte neyse. Hani yukarı doğru bayağı gidiyor. İşte Internet Movie Database'leri hala daha birinci sırada popülaritede falan dünya çapında. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti oluşacaktır. İnşallah o beklentiyi karşılayabilirler. O altında hani baskısı altında ezilmezler. Çünkü hakikaten ilk sezon çok ilginçti.
Evet, yani bu İngilizce olmayan diziler de artık Netflix'te liderliği oynuyor ya. Bu La Casa de Papel, Elite, işte Narcos, Dark, ya bunlar güzel imkan oldu o anlamda. Amerika hani biraz daha muhafazakar ya, yani yabancı dilde dizi film izlemeyi sevmez ya. Ona rağmen hep
Evet.
zirvedeler yani. Çok yoğun bir talep var. Galiba hani Asya'da artık zaten adamlar K-pop'la falan orayı ele geçirmeye başladı. Billboard listelerinde falan hep en yükseklerdeler, en üstlerdeler. Galiba film alanında da yine yukarıda olacaklar.
Vallahi artık biz de daha farklı böyle orijinal işleri bekleyeceğiz buralardan inşallah diyelim. Burada da artık bitirelim derim. Son
Evet.
olarak eklemek istediğim bir şey var mıydı?
Şu an yok. Aslında spoilerlı çok konuşabilirdik her bölümü de, insanları şey yapmayalım.
Tadımız
Evet,
kaçmasın.
tadımız kaçmasın. Bu arada onu izledikten sonra Alice in Borderland'ı da izledim. O da Japon
O da hoştu.
mangası. Yani aynı tema, konuyu işliyor aslında bir nevi. O biraz daha komplikeydi. Ben o konuda henüz 8. bölümü bitirdim. Final olduğunu anlamadım. Bir bakmış bu. Geçen senenin olmasına rağmen şu an zirveye çıktı o da. İlk 10'da yani Türkiye'de. Hemen izleyen demek ki onu da önerdiği için orada izleniyor. Genel olarak iyi bir diziydi.
O da
Muhakkak bu arada.
izlemeye değer kesinlikle. Kesinlikle izlemeye değer. Onu da tavsiye edelim bu
Evet.
vesileyle. Eyvallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Başkanın Podcast ismiyle Twitter'da bulabilirsiniz. Soru, görüş, yorum, öneri, eleştiri hepsini açarız. Bekleriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.